Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Milletvekili adayları, öne çıkan isimler, tartışmalar, vaatler. Elif Suda Gezer ve Fethi Yılmaz soruyor, konuklar Sputnik seçim özel yayınında yanıtlıyor. Sputnik seçim özel.
Radyo Sputnik seçim özel yayınına hoş geldiniz. Ben Elif Suda Gezer Tüzüner.
Ben Fethi Yılmaz.
Bugünkü konuğumuz CHP NİDE milletvekili ve 28. dönem CHP NİDE 1. sıra milletvekili adayı Ömer Fethi Gürer. Sayın Gürer, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sayın Gürer, Türkiye sizi aslında siyasi tartışmaların dışında tarım ve hayvancılıktaki önemli çıkışlarınızla da tanıyor. Keza sürekli bölgedesiniz ve çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan o bölge insanlarıylasınız. Oradan, yani oranın nabzını tutan aslında bir vekilsiniz. Bize tarım ve hayvancılıkta en öncelikli 5 sorun nedir Türkiye'de? Onu açıklayarak başlayabilir misiniz?
Şimdi tarımda en önemli 5 sorunun birincisi planlama. İkisi öngörü. Üçüncüsü girdi maliyetlerinin düşürülmesi. Dördüncüsü küresel iklim değişikliğine uygun ürün desenlerinin geliştirilmesi. Beşincisi de hayvancılıkta nere alanları ve yerli ırk üzerine çalışmaların artırılması. Tabii buna yerli ata tohumları dahil olmak üzere Türkiye'de üretim anlamında gübreden yeme kadar yapılması gerekenleri de ekleyebiliriz.
Ömer Bey, ben de tam aslında bu planlamadan bahsettiğiniz iyi oldu. Tam bununla ilgili benim sorum da. Şimdi son dönemde bir soğan tartışması var. 30 TL'yi buldu fiyatı bir dönem. Şimdi Türkiye'nin bir yılda tükettiği soğan miktarı bilinmiyor mu? Çünkü sürekli ya soğan ya patates ya da başka ürünlerle ilgili böyle astronomik fiyat artışları oluyor. 4 yıl önce benzer bir durumu patateste yaşamıştık mesela. Yani siz biraz önce planlamadan bahsettiniz. Türkiye bir yılda soğan, patates ya da neyse bu mesela 2024 yılında bizim ne kadar tüketeceğimiz bilinmiyor mu? Neden sürekli biz böyle astronomik fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?
Şimdi Türkiye şu anda dünyada 15 soğan üreticisi ülkenin arasında. Türkiye'nin bakanlık verilerine göre soğanda kendi kendine yeterliliği %114'ü buluyor. Geçtiğimiz dönemde 2021 yılı Ekim'inden sonra ürün tarlada kaldı. 80 kuruşa mal olan ürünü 60 kuruşa satamadılar. Ben bu o dönemde Şerefi Koçlar'da, Aymana'da, Polatlı'da ve Amasya'da soğan üreticileri tarlada ziyaret etti. Şu anda Türkiye'nin aslında soğan açığı da yok. Ama Türkiye Bulgaristan'dan soğan ithal etmek durumunda da kaldı geçtiğimiz dönemde. Hem ihraç hem ithalat olan bir ülkeyiz. 2022 yılında da geçmiş yıllara oranla üretim artışımız da oldu. Bakanlık verilerine göre 2 milyon 300 bin ton. Farklı bir veride de 2 milyon 800 bin tona kadar Türkiye üretiminden söz etmek mümkün. 2 milyon 78 bin tonda geçtiğimiz bir önceki yılın üretimi var. Bu şundan kaynaklanıyor. Planlama olmadığı için zincir halkası dediğimiz, yani kışlık ürünün yazlık ürüne bağlantısını sağlayan stoklama ve bununla ilgili planlama gerçekleştirilmeyip işlenmiş ve dondurulmuş gıdaya da çevrilmediğinden ürünler ya çöp oluyor ya da tüketiciye pahalı ürün olarak yansıyor. Bu tamamen siyasi iktidarın bu konuda yeterli önlemleri almayıp bu konudaki saldım çayrağı Mevlam gayra çizgisindeki uygulamalarından dolayı bu noktaya geliyoruz.
Yani şunu mu diyorsunuz? Vatandaş soğanı çok pahalı aldı ama stokta soğan vardı, büyük bölümü de çöp oldu.
Şimdi şöyle, soğanın stokta olmasına öte soğan ihracatının dönem dönem açılmasıyla Türkiye iç pazarının dengesi bozuldu. Bunu karşılamak için de getirilen ithal soğan da Türkiye pazarının üstünde bir fiyatla satıldı. Türkiye'de ithalatın en büyük vurgunu Türkiye pazarının üzerine bir fiyatla daha düşük yurt dışından ürün getirip birilerinin bundan fayda sağlaması. Şimdi şekerde de benzer olay yaşadık. Türkiye'nin şeker açığı yoktu. Şeker fazlası vardı. 400 bin ton geçen yıl şeker ithal edildi. Bu tamamen ithalci politikaları ayakta tutmak, oradan rant sağlayanlara fayda sağlamak amaçlı yapılan işlerin olumsuz yansıması. Şimdi soğan eğer doğru planlanmazsa bir yıl çok oluyor, bir yıl az oluyor. Patates de o şekilde. Bu yurttaşın daha pahalı ürün almasına neden oluyor. Çok olmasının nedeni bir yıl önce para kazanılınca herkes soğan ekiyor. Ürün desenine göre bir planlamamız da olmadığı için burada sıkıntı doğuyor. Son dönemde siyasi iktidar gider ayaklı düzenlemeye girdi. Bundan sonra ekim yapacak olanlar Tarım İlçe Müdürlüğü'nden izin alarak ekim yapacak dedi. Burada da desteklerle ilgili de ceza hükümleri getirdi. Orada da söyledim. Çiftçi sopayla üzerine sokulamaz. Buradaki temel hedef planlamayla belli bölgelerde ürün desenlerinden alınan verim üzerine yürümek. Dünyada soğan verimi en yüksek ülkelerden biriyiz. Ama bunun yanında tüketimi en çok olan ülkelerden biriyiz. Çünkü kişi başı tüketim dünyada 6,5-7 kilo iken ülkemizde 20 kilonun üzerine kadar çıkıyor. Nedeni şu, Türkiye'de soğanın girmediği yemek yok. Her alanda soğanı biz tüketiyoruz. Soğancı bir millet. Ama soğan da pahalı bir ürün olmaya doğru gidiyor. Örneğin Niğde soğancı ekimi yapılan bir bölgeydi. Patatese yöneldi. Çünkü patatesin işçiliği soğana göre daha düşük. Özellikle gübreye söküm sonrası, pazara sunum aşamasındaki işçilik, bunun gibi girdilerdeki artış var. Örneğin soğanı koyduğunuz çuvalın dahi fiyatında artış fiyatı etkiliyor. Bir de nakliye bunun üstüne koyuyorsunuz. Nakliye ile birlikte girdi maliyetlerindeki artış çiftçinin kazancının üzerinde bir maliyet yaratıyor. Bu maliyeti vatandaşa yansıması birden çok el değiştirdiğinde aracılar eliyle de fiyat pazarda yükseltiliyor. Bunun yansıması da sorun oluyor. Bakın şu an erkenci soğan çıktı Adana'nın, Hatay'ın. Normal koşullarda soğanın bugünlerde 15 liranın altına gerilemesi lazım. Ama ben Ulukuşa pazarını gezdim, Bor pazarını gezdim, Çamardı pazarını gezdim, hala soğan 20 lira. Öyle olunca sistemdeki işte sorun var. Bunu düzene koyması gereken siyasi iktidarın bu konudaki planlamacı bir anlayışla konuya yaklaşımı. Ama serbest piyasa ekonomisi olunca ne yapılıyor? Serbest bırakılan piyasa birilerinin artı değer, yani fazla kazanç sağlayacağı noktada şekilleniyor. Onun da yansıması yurttaşa pahalı ürün olarak devam ediyor.
Şunu sormak istiyorum tam bu noktada. Şimdi de ülkeyi yönetenlerin bir planlama misyonu var ve sizin de biraz önce değindiğiniz üzere burada eksiklikler de var. Ama bir kısım daha var ki meselenin yani bir boyutu, o da çiftçilerin tarım alanlarını terk etmesi. Şimdi bunu şundan dolayı soruyorum. Pandemi döneminde özellikle tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğuyla biz bir daha yüzleştik ama galiba tekrar unutuyoruz. Sizce çiftçiler topraklarını terk ediyor mu? Yani bu büyük bir göç mü ve sürüyor mu? Ve eğer böyleyse bunun önüne nasıl geçebilirsiniz iktidar olduğunuz takdirde seçimlerden sonra?
Burada tabii ikiye ayrılıyor. Tarla bitkileriyle sebzelerin ve fidan bahçe tarımının farklı farklı uygulamaları var. Tarla bitkileri dediğimiz özellikle hububatta Türkiye son 30 yılda 3,5 milyon hektar, toplam tarım arazileri içinde 5 milyon hektar daralma oluştu. Bunun birden çok nedeni var. Özellikle son 22 yıllık uygulamada Türkiye'ye biçilen, yani ithalatçı bir politikayla siz bunu sürdürün, sanayide, turizmde gelişim mantığı doğal olarak tarım alanlarını daralttı. 1 milyona yakın çiftçiye çiftçiliği bıraktı. Kırsal yoğun göç verdi. Bugün köylerdeki nüfus 55 yaşın üstündeki nüfus yaşıyor. Bir de büyük şehir yasasıyla bazı köylerin mahalleye dönüşmesi bu anlamda da farklılıkları ortaya çıkmasına neden oldu. Temelinde yatan şu, çiftçi maliyet artı bir makul kar üzerinden üretim yaptığında eğer taban fiyat yeterli olursa çiftçinin bu üretimi sürdürülebilirliği olur. Ama eğer bunu sağlayamazsa çiftçi bırakıyor. Sonuç itibariyle ne yapıyor? Tarımdan uzaklaşıyor, kentlere göç ediyor. Kentlere göç sonucu da doğal olarak kırsalda boşalma meydana geliyor. Ama daha düşündürücü olan da şu, Türkiye'nin 25 milyon metrekare ekilebilir tarım arazilerinde dahil olduğu arazisi 10 yılda, 12 yılda yabancı ülkelere satışı gerçekleşmiş. Bunlar da büyük ölçüde Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler tarafından tarım arazileri alınmış.
Ömer Bey, çok özür dilerim. Şimdi kritik bir şey söylediniz. Bunlar tarım arazisi satılmış ve bu satılan alanlarda tarım mı yapılıyor hala? Yoksa başka bir konut vesaire gibi bir şey için mi satın alınmış
bu
bunlar?
Bu arazilerde tarım yapılıp yapılmadığının konusunda bir bilgi sahibi şöyle değilim. Ben bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdim. Türkiye'de ne kadar tarım arazisi, ki arazi olarak tarım değil, tara. Onlar da bana verdiği yanıtta incir, buğday, zeytin, arpa vesaire gibi tapu kadastro kayıtlarında arazi görülen yerlerin, ekim alanı olarak görülen yerlerin bu ülkelere satıldığını soruma yanıtta verdiler. 10 yıllık sürede 20 milyon metrekareyken son 2022 yılında yalnızca 5 milyon metrekare arazi satışı gerçekleşmiş. Bu arazilerin yatırım amaçlı mı, tarım amaçlı mı ya da farklı organize sanayi veya fabrika alanı mı olduğu konusunda bilgi verilmedi. Ama şunu söyleyeyim, örneğin Niğde'de İtalyanlar tarafından 400-600 dönüme yakın elma bahçelerinin olduğu alanlar var. Bunun gibi bazı yerlerde elma üretimi, bazı yerlerde farklı ürünlerin üretildiği arazilerin varlığını biliyorum. Ama bütünü mü bu şekilde kullanılıyor? Bu konuda bilgi sahibi değilim.
Peki, çok teşekkürler. Önemli veriler verdiniz. Şimdi bir diğer Ömer Bey, bir diğer fiyat krizi de kırmızı ette yaşanıyor, biliyorsunuz. Şimdi 1980 yılında Türkiye 45 milyon nüfusu olan, 40 milyondan fazla insan eklenerek 85 milyonluk bir nüfusa erişti. Aynı dönemde Türkiye'deki hayvan sayısına, küçük ve büyükbaş olmak üzere baktığımızda 85 milyondan 55 milyona kadar düşmüş. Şimdi hayvancılık artık kazandırmıyor mu? Yani Avrupa'da mesela benzer süreçler, bu et fiyatlarındaki artış yaşanmıyor. Türkiye'deki kadar yaşanmıyor. Türkiye bu noktaya nasıl geldi, nerede hata yaptı? Bu 40 yıllık süreçte ve özellikle bu son 20-22 yıllık süreçte yapılan hatalar neydi?
Şimdi buradaki önemli değişkenlik şu: Türkiye kendi hayvan varlığını dönüştürdü. Örneğin yerli ırk dediğimiz kırmızı kara, boz inek, sarı kız gibi yerele yetiştirilen hayvanlar yerine tamamen ithale yönelik kültür ve kültür melezi ırklara yöneldi. Burada da hayvan refahı önemli. Yani Holstein, Simmental, Jersey, Montfon, Angus gibi hayvanlar geldi. Bu hayvanların Türkiye'ye getirdikten sonra doğal olarak bunlardan süt ve et alabilmek için onlara uygun yem tüketmesi gerekiyor. Mera hayvancılığı yerine 12 ay kapalı hayvancılık yapılmaya başlanınca yem fiyatları ciddi ölçüde arttı. Yurt dışından her yıl 12,5 milyon ton yem ithal ediliyor. Bu yem ithal edilen yemler mısır, soya, arpa ve bunun yanı sıra pamuk tohumu küsmesiyle ayçiçek tohumu küsmesi. Bu ithal yemlerin de dövize bağlı fiyat artışları hayvancılığı önemli ölçüde sekteye uğrattı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda gebe inekler, düve inekler, düveler, gebe inekler, süt inekleri kesime gitti. Doğal olarak bu hayvanlar en azından bir düve 5 hayvan yavru doğurur. Bu süreç böyle devam ettiği için hayvan açığı oluştu. Yine ithalci bir politika geliştirildi. Şu anda Türkiye tekrar ithal etmek noktasına da geldi. İşin özü, küçük aile tipi işletme dediğimiz kırsalda 3-4-5 hayvanı olan kişiler dünyanın her yerinde olduğu gibi hayvancılığı ayakta tutuyordu. Ülkemizde yem fiyatlarındaki artış nedeniyle çok ciddi biçimde hayvan kesime gitti. O kesim sırasında et fazlalığı nedeniyle fiyatlarda kısmi düşme meydana geldi. Doğal olarak hayvan sayısında, kesecek hayvan sayısındaki azalma bu kere fiyatlarını hoplattı. Burada da planlama ve öngörü eksikliğinin açık bir yansıması var. Nüfusa göre hayvan varlığını siyasi iktidar, bakanlar genelde Avrupa'da biz birinciyiz diye anlatıyorlar. Orada tabii kamuoyunu yanılttıkları bir olay var. Avrupa üçüncü, Türkiye'de tüketilmeyen bir hayvanı tüketiyor. Onu değerlendirdiğimiz zaman Türkiye Avrupa'da 15. sırada hayvan varlığı olan bir noktadaydı.
Nedir o hayvan peki?
Domuz. Yani Avrupa domuz tüketiyor. Onlar öyle olunca, onlar büyükbaş ve küçükbaş hayvana yönelmedikleri için daha çok onların hayvan varlığı, öyle baktığımız zaman onlar onu tüketiyor. Türkiye şu anda hayvan varlığı açısından kritik bir noktaya geriledi. Ayrıca Türkiye'de buzağı ölümleri dünya ortalamasının üzerinde. Buzağı ölümlerini engellediği an Türkiye'nin et açığı da biter ama engellenemiyor. Bunun yanında hayvan hastalıkları, ki özellikle ithal hayvanlarda ortaya çıkan bu hastalıkların yarattığı olumsuzluklar var. Geçtiğimiz yılda bu Irak üzerinden gelen üç gün hastalığı denen bir sinekten buluşan hastalıkla özellikle Güneydoğu ve Çukurova'da çok sayıda hayvan kaybı da oluştu. Bunun gibi sorunlar var. Ayrıca yaşadığımız bu depremde ciddi hayvan kayıpları meydana geldi. Ben bölgede, Maraş'ta, Hatay'da, Diyarbakır'da bu konuda rapor hazırlamak üzere görevli olduğum için o bölgelere gittiğimde özellikle kırsalda bağlı olan 3-4 ineğin yıkılan binalar altında öldüğünü gördük. Ama bunun yanında koyun da mesela ağır yıkılsa da bir kısmı oradan atlayarak çıkmış. Onlar oradan kendini kurtarabilmişti. Bunun yanında bu strese dayalı yavru atmalar çok oldu. Koyunlar kuzuyu attı, keçiler oğlanı attı ve hayvanlar kısa bir süre sonra da bizim de şahit olduğumuz için de öldü. Böylece hem deprem bölgesindeki sorunların yarattığı durum, hem yemdeki fiyat artışları, hem zamansız hayvan kesimleri hayvan açığının da devamını getiriyor. Bu konuda da yapılması gereken şu: doğru desteklemelerle köylerde, kırsalda hayvancılığı geliştirecek politikalar oluşturmak. Bizim iktidarda söz verdiğimiz olgulardan biri, kadın ve gençlerin kırsala dönüp tarımda, yani çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşması halinde sosyal güvenlik kurumunun primini devlet olarak karşılamayı taahhüt ediyoruz. Çünkü kırsala dönüşü sağlamak zorundayız. Bunun da bir nedeni şundan kaynaklanıyor, onu da belirteyim. Pandemi, kuraklık, Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkilerin bozulması dünyada ülkelerin kendi kendine yeterliliğini zorunlu ihtiyaç haline getirdi. Onun için bu konuda çalışma yapan ülkeler ayakta kalıyor. Türkiye'nin havası var, suyu var, çiftçisi var, çalışkan, üretken insanları var. Eğer bunları sahiplenirsek kendi kendimize yeteriz.
Şimdi şunu söylediniz, bölüyorum ama dediniz ki kırsala dönüşü sağlayacağız iktidara geldiğimiz zaman. Bu ivedilikle herhalde halledilmesi gereken, yani öyle olduğunu düşündüğünüz maddeler arasında. Peki bunun dışında ilk birkaç yıl içinde acilen yapacağız dediğimiz hangi maddeler var? Bunlara işaret edebilir misiniz?
Şimdi o konuda şunu söyleyeyim. Biz kırsalda mazota, ÖTV, KDV'yi hemen kaldıracağız. Çiftçilerin bankaları olan kredilerinin faizlerini sileceğiz. Bunun yanı sıra Ziraat Bankası'nı yeniden çiftçi kuruluşuna dönüştüreceğiz. Tarım kredi kooperatiflerinin girdilerdeki fiyat artışını dengeleyecek biçimde yeniden yapılandırıp hem girdi maliyetlerinin düşmesini hem de üretimden sonra satış ve pazarlamada kooperatifleri devreye alacağız. Bunun yanı sıra taban fiyatı önceden açıklayarak çiftçinin girdi maliyeti artı makul kar oranı üzerinden üretime yönelmesini sağlayacağız. Milli gelirin %1'ini çiftçiye vererek, ki bununla ilgili kanun var, 2006 yılında çıktı. Halihazırda bu kanun uygulanmadı. Bunu uygulayarak çiftçi refahını sağlayıp kırsal ayağa kaldıracağız. Ondan sonra işlenmiş ve dondurulmuş gıda üzerinden katma değerli ürün üretip Türkiye'nin hayvancılıkta ve çiftçilikte ürettiği ürünleri dünya markasına dönüştüreceğiz.
Şimdi Ömer Bey, biraz önceki yanıtlarınızda da kısmen değindiniz ama şimdi bu hep şöyle bir şey. Kentte yaşayan yurttaşlar hep şununla karşılaşıyorlar, duyuyorlar, haberlerde okuyorlar. Şimdi çiftçi elindeki ürünü çok ucuza satıyor. Bu ürün pazara geldiğinde vatandaş da bunu çok pahalıya alıyor. Siz de biraz önce aracılardan bahsettiniz. İşte aracı firmalar vesaire. Şimdi buna bir son verilemeyecek mi? Bu çünkü sürekli, yani ben kendimi bildim bileli tartışılan bir konudur. Hep konuşulur. Siz nasıl yapacaksınız bunu? Bize böyle bir anlatır mısınız adım adım? Bu aracılar nasıl aracı olmaktan çıkıp vatandaşa, çiftçi ile vatandaş arasında doğrudan bir iletişim, bir satış, alışveriş sağlanacak? Keza bununla ilgili bir kooperatifçilikten de bahsettiniz. Bunun önüne kooperatifçilikle geçilebilir mi? Çünkü Cumhuriyet kurulduğunda bu gelenekle kuruldu, böyle devam etti. Ancak o kooperatifler zamanla eridiler. Bunun yöntemi nedir? Bize somut bir şekilde anlatır mısınız?
Şimdi şöyle, niyet önemli. Siz eğer niyette çiftçiyi ve tüketiciyi koruyacağım derseniz sorunu çözersiniz. Ama buradan birileri vurgun vursun diye kapıyı açarsanız bunu önleyemezsiniz. Bakınız, 2012 yılında hal yasası değiştirildi. Hal yasası değiştirildikten sonra fiyatların %25 düşeceği söylendi. O dönem yapılan açıklamalardan bugüne kadar fahiş fiyatla ilgili hiçbir değişiklik olmadı. Fahiş fiyatı düşüreceğiz dedikçe fiyatlara zam geldi. Bunun bir nedeni sözleşmeli tarıma geçildi. Sözleşmeli tarım da doğrudan büyük marketler, ki uluslararası tekeller, Türkiye'de üretim alanlarında ürün yetiştirdiler. Götürdüler markette, 3-4 el değiştiren ürünle aynı fiyatta sattılar. Burada niyet önemli, yönetim önemli. Kamucu bir anlayışla sorunlara bakarsanız, ortaya çıkan olumsuzlukları dengeleyecek bir politika geliştirirseniz ve bu anlamda serbest piyasa ekonomisini, serbest soygun ekonomisi olarak uygulanmasına izin vermezseniz bu sorunları aşarsınız. Aksi takdirde vatandaşın pahalı ürün almasının önüne bu bakış ve yaklaşımla geçilmesi olası değil. Kooperatifçiliği geliştireceksiniz. Girdi maliyetlerine neden olan tohumunu, gübresini, ilacını kamucu bir anlayışla ele alıp rekabeti açacaksınız ve burada kamu olacak. Sonra da bunun pazarlamasında müdahil olacaksınız. Ayrıca katma değerli ürüne çevirme noktasında Türkiye çok büyük israfla sürdürülen bir ülke. İsrafı da önleyecek politikalar oluşturmak gerekiyor.
Birkaç konu başlığımız daha var ama bu konu başlığını kapatmadan önce şunu da sorayım. Şimdi 21 yıllık bir iktidarla yani bir iktidar var şu an Türkiye'de. Bu dönemde, yani bu upuzun dönemde aslında doğru yapıldı ve biz de bunu devam ettireceğiz dediğiniz maddeler var mı?
Şimdi şöyle, mesela tarım kanunu doğru bir kanun ama uygulamadılar. Milli gelirin %1'ini çiftçiye vereceğiz diye 2006'da kanun çıkardı, uygulamadılar. Şimdi bunun gibi yaptıkları ama uygulamadıkları var. Örneğin son çıkan kanunda çiftçiye diyorlar ki bizden izin almadan ekim yaparsan sana ceza vereceğiz. Şimdi bu yanlış. Onun yerine ne yapması gerekirdi? Çiftçiye ekim yaparsan sana gerekli desteği vereceğim ama ürün desenli, nerede verim alınırsa o bölgede gelişmesinin yolunu açacağım demesi gerekiyordu. Yapmaya çalıştıkları, bizlerin de önerdikleri ama uyguladıkları, yapmaya çalıştıklarıyla çelişiyor. Onun için kanunun çıkması önemli değil, uygulama önemli.
Peki şimdi süremiz daralıyor Ömer Bey. İsterseniz biraz deprem ve bölgeye ilişkin de konuşalım. Çünkü Niğde aynı zamanda deprem bölgesindeki illerin komşusu olan, hatta pek konuşulmadı ama depremden de kısmen etkilenen, nüfus bakımından da etkilenen bir bölgemiz. Şimdi Niğde depremden nasıl etkilendi? Siz konuyla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Bölgeden özellikle etkilenen 11 ilden bir nüfus kayması oldu mu? Şehirde depremle ilgili ciddi bir nüfus artışı oldu mu?
Kesinlikle şu şekilde, Niğde bölgesel olarak deprem riski nedeni, depremde oluşan zararlar nedeniyle afet bölgesi de ilan edildi. Çünkü 49 tane yapıda yine yakın bağımsız bölümde meydana gelen ve bunun bir bölümü de %16'sının üzerindeki oranla da ağır hasarlı bina olan bir bölge olduğu için bunlar da yıkıldı. Ama can kaybı olmayınca Niğde'nin depremi çok öne çıkmadı. Ben bölgeye gittim, gördüğüm için söylüyorum. Tabii bir Hatay'ın, bir Maraş'ın, bir Adıyaman'ın içine düştüğü deprem sonraki süreçte bizim buralar tabii kısmen daha iyi konumda ama ciddi bir göç de geldi. Bugün Niğde'deki yurtlarda da deprem bölgesinden gelenler bulunuyorlar. Türkiye ile biliyorsunuz yalnız deprem değil, Suriyelilerin varlığı da var. Niğde bu anlamda göç de almış durumda. Kapasite olarak Niğde'nin kendi boyutunun üzerinde büyük Niğde'ye bindi. Ama önemli olan şu, Niğde depremselliği en düşük illerden biri. İki tane fay hattı var Niğde. Birisi Ecemiş fay hattı. Yaklaşık 260-270 yıldır deprem üretmiyor. Öyle bir fay hattı deniyor. Ama Tuzkölü fay hattı diri. O Tuzkölü fay hattının uzantıları Niğde'ye kadar geliyor. Geçtiğimiz yıllarda iki kez 5'in üzerinde deprem üretti. Bu depremlerde de can kaybı olmasa da bazı bölgelerde hasarlar oluştu. Genelde şunu söylemek lazım. Eğer yapılar sağlamsa Niğde deprem riskinin en düşük olduğu illerden birisi. Ama bu Maraş depreminden de Niğde'nin etkilenmiş olması yapı stoklarının da elden geçirilmesini gerektiriyor. Deprem bölgesiyle ilgili de şunu söylemek lazım. Deprem bölgesinde gerçekten farklı sorunlar da beraberinde oluştu. Özellikle tarımsal girdi üretiminin %20'sine sahip olan bölgede yalnızca tarım arazilerinin zarar görmesi değil, orada ticari ilişkide olan başka bölgelerdeki insanlarla alışverişler nedeniyle gübreden tohuma borç alacak ya da ürün vermiş onu alacak noktalarda sorun oldu. Depremde ölen çiftçilerin tarım arazileri yanında yıkılan ağırlar nedeniyle oluşan hayvan kayıpları ve o bölge insanının depremde mağduriyet sonrası oluşan farklı sorunlar da ortaya çıktı. Örneğin bir ineğin 12 saat sağılmaması süt veren ineğin hastalanmasını beraberinde getiren bir olgu olduğu için farklı problemler de bölgede oluştu. Bunların aşılması tabii ki çalışmalarla sağlanmaya çalışıyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi yem konusunda bölgede ciddi yem dağıtımı yaparak hayvanları olanların yem sorunu çözmeye çalışıyor. Sürekli arz edebilmesi için öncelikle bölgeye dönüşüm tarım üzerinden sağlanması olası. Türkiye'nin farklı ürünlerde önemli üretim bölgesi bu bölge. Bu bölgedeki üretimin sürdürülebilirliği Türkiye'nin tarımda sorun yaşamaması adına da önemli. Tarla bitkilerinin dönemsel üretimi nedeniyle eğer tarla sahibi yaşamını sürdürüyorsa, örneğin traktörü deprem altında kalmışsa bunun traktörüne devlet desteği sağlanmalı. Ahırı olmayana ahır çadırları bir an önce sağlanmalı. Bu dönemin yaralarının sarılmasıyla dönüşün tarım üzerinden hızlandırılması olası olabilir.
Şimdi bir başlığımız daha var. Malum 1 Mayıs'a da yaklaştık. Onunla ilgili de birkaç sorumuz olsun toparlamadan önce. 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü yaklaşıyor. Siz de sendikacılık da yaptınız. Hatta tekstil iş kolunda %400'e varan zamlarla rekor bir aslında sözleşmeye imza atılmasına vesile oldunuz. Benim sorum şu olacak. Türkiye'de işçiler artan bu şirketlerin arttırdığı karlara oranla hak ettiklerini alıyorlar mı? Şayet almıyorlarsa seçim sonrası iktidara geldiğiniz takdirde işçi hakları ile ilgili nasıl reformlara imza atacaksınız?
Şimdi bu konuyu açarsak uzun süre o 79'da ben Türkiye'nin en yüksek sendika başkanıydım. O dönem %400 zam almıştım. Tekstil iş kolunda ve bugüne kadar aşılamadı. O zaman evet. Kıdem tazminatı 80 gündü. Evet. Bugün biliyorsunuz yasal düzenlemeyle 30 gün sınırı getirildi. Temel amacımız şuydu. Tekstil fabrikasında o zaman ürettiğimiz yurt dışında Japonya'ya ithal ediliyordu. Oradaki üretim 15 tonluk bir üretim vardı günlük kapasite. Ben o zaman sözleşmeyi avukatla ben yapmıştım. Dedim ki ben bunu günlük 30 ton kapasiteli bir fabrika burası. 30 tona çıkarayım. 15 tonun karının yarısını işçiye dağıtalım. Yarısını siz alın şirketinize. Ve bu sonuçta da %400'lük bir zam çıkmıştı. Tarihin en yüksek zamı olarak tarihe geçti. Şimdi buradaki amaç şu. Türkiye üretimden giderek uzaklaşıyor. Sınıfsal mücadeleyi sürdürebilecek işçi yapılanmasını oluşturan büyük fabrikalar ne yazık ki artık yok. Endüstri 3.0 da sayılır Türkiye. 4.0 ile robotlaşan bir fabrikalaşma süreci Türkiye'ye girdiğinde kırsalın dışında yani tarımın dışında işçilik de daralacak. Şimdi beyaz yakalıların varlığında da sendikalaşma Türkiye'de artıyor. İşçi sınıfı güvencesiz çalışıyor ve modern köleliğe dönüşen bir yaşam var. Bugün 696 sayılı KHK ile kısmi taşerondan kadro verilenlerin hakları dahi budanarak verildi. Ve çok sayıda taşeronda çalışan işçi var. Yapılması gerekenlerden biri iktidarımızda özellikle kamuda taşeronu kaldıracağız. Kamu taşeronu kalmayacak. Güvenceli, sendikalı, örgütlü bir mücadele alanı açacağız. Çünkü emek en yüce değerdir. Herkes hak ettiği değeri alacak.
Şimdi tam kamudan bahsetmişken bir soruyla araya girmek istedim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kimi özelleştirmeleri çok ciddi bir şekilde tabi uzun yıllardır eleştiriyor, ancak kamulaştırılacağından da söz etti. Mesela işte elektrik dağıtım şirketleri için bunu söylemişti. Evet, şeker fabrikaları. Siz de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda üyelik yaptınız daha önce. Bu özelleştirilen kurumların hangilerini tekrar kamulaştırma şu an sizin gündeminizde? Ya da siz iktidar olduğunuzda şöyle bir teşebbüs, kamu teşebbüsüyle biz şu bölgede, Niğde'de ya da başka bir Türkiye'nin başka bir bölgesinde bir kamu teşebbüsünde bulunacağız dediğiniz bir plan var mı?
Şimdi şunu söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği biçimiyle biz sanayicinin yatırım yapmasını, sanayicinin sorunlarından arınmasını, sanayicinin büyümesini destekliyoruz. Ancak rekabet kavramı içinde sanayicinin olmadığı noktada zorunlu olarak ithalata bağımlı kılınan alanları da yeniden kamucu bir anlayışa ele alacağız. Bu nedir? Gübre fabrikaları. Şimdi gübre fabrikaları özelleştikten sonra Türkiye'de geliştirilmedi. İran'dan, Mısır'dan gübre gelir oldu. Yem fabrikaları özelleştikten sonra dışa bağımlı oldu. Şeker fabrikası şeker vatandır, satılamaz diye biz karşı mücadele geliştirdik. Stratejik bir ürün. Pamuk stratejik bir ürün. Bugün pamuk da Türkiye ürettiği kadar ithalat yapıyor. Bununla ilgili kooperatifler yok edildi. Çuko Birlik, Tarış, Ant Birlik, Fisko Birlik gibi kuruluşlar tasfiye noktasına getirildi. Böyle olunca kamunun olmadığı yerde sanayi ve serbest piyasa ne yazık ki bu alanlarda rekabetçi bir anlayışla Türkiye toplumunun sorunlarını çözemedi. İthalata bağlı, dışa bağlı Türkiye'yi sorumlu kıldılar. Bunun için bunların tamamı yeniden değerlendirilip açık oluşan alanlarda kamunun varlığı sağlanıp bu yolla düzenleme yapacağız. Bu şu demek değil. Yani özelleştirmeyle her yeri özelleştirip yeniden el koyacağız, alacağız anlamında bir ifademiz yok. Bizim Türkiye'yi geliştirecek, projelendirdiğimiz alanlardaki daralmanın önünü açacak, böylece rekabete dayalı ortam yaratacak alanlarda var olan düzenlemeleri sağlayacağız. Yani sanayici geliştirsin. O anlamda kar zarar esası üzerinden makul bir üretim karıyla satışını yapsın. Ama niye biz İran'dan Mısır'dan gübre alalım? Niye biz yemimiz 12,5 milyon dışarıdan gelsin? Niye biz 11 milyon aşı yurt dışından ithal edelim? Bunları eğer sanayici yapmıyorsa, yani müteşebbis bu konuda yoksa orada biz olalım. Yani kamu olsun. Bugün şeker fabrikasındaki küspe şeker pancarı üreten çiftçiye ücretsiz verilirken aldı başına gitti. Niye bu böyle olsun? Onun için yapacağımız işlerde öncelikleyeceğimiz olay üreteni koruyacak. Onun da ham maddesi ve diğer girdilerinde destek olacak alanlarda eğer sen yatırım yapmıyorsan devlet olarak biz orada o yatırımı yapacağız diyoruz. İşin özü bu. Yoksa o konuda yatırım yapanı kapatıp da biz bu alanı dolduracağız iddiasına değil. Yani biz karma ekonomiden yana.
Son soru hakkımızı meslektaşım Fethi Yılmaz'a bırakayım. Toparlayalım.
Çok teşekkürler. Şimdi süre evet daraldı. Son soruyu şöyle Ömer Bey. Şimdi son olarak Niğdeli seçmen size neden oy versin? Şimdi bir dakika boyunca siz bu süreci Niğdeli seçmenin size neden oy vereceğini böyle sıralarsanız çok sevinirim. Bir de ek olarak siz aynı zamanda eski bir gazetecisiniz. Biliyorum Niğde'de bölgede muhabirlik yaptınız birçok gazeteye. Siz olsaydınız kendi röportajınıza nasıl bir manşet atardınız? Sonda onunla bitirirseniz sevinirim. Bir dakika buyurun, mikrofon sizde.
Tabii Niğde, Adana, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray arasında en geri kalmış il pozisyonunda. Öncelikle 10.015 yazılı soru önergesi sözlüğü daha önce vardı o kalktı. Önergesi verip Niğde'nin bütün köyünün, kasabasının, esnafının, çiftçisinin, işçisinin sorunlarını bakanlıklar nezdinde taşıdım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfasına girilince benim sormadığım, gündeme getirmediğim Niğde sorunu ve ülkedeki emek ve çiftçi sorunu kalmadı. Bununla ilgili kanun teklifleri verdim. Başta emeklilerin en düşük maaşın asgari ücret olması ve bayram ikramiyelerinin asgari ücret olması ile ilgili reddedildi. 500'ün üzerinde meclis araştırması, 400'ün üzerinde kanun teklifi verdim. 490'ın üzerinde mecliste konuşma yaptım. Yani bir milletvekilinin yapması gerektiği ne varsa hepsini yerine getirdim. Bir köye en az 10 kez gitmişim var. Hallasında, ahırında, ağılında oldum. Yaşadığı sorunla iç içe oldum. Herhalde bunları yaptıktan sonra da takdir ve değerlendirme hemşehrilerimin olur diyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Niğde, Kapadokya'nın başkenti diye benim 800 sayfalık bir kitabım var. Tarihsel süreçte derinliği, kültürü, folkloru çok fark edilmeyen bir il. Ben Niğde'yi öncelikle Kapadokya'nın Toroslar'dan Mezopotamya'ya açılan kapısı olarak görürüm. O anlamda turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla gelişen bir Niğde manşetiyle haberi girmek isterdim. O anlamda ifak kapsamına Niğde alınmadı. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi 2007 yılında çıktığında 42 yıl içinde Niğde yok. Niğde niye olmalıydı? Patates'te Türkiye birincisi, lahanada Türkiye ikincisi, çavdarda Türkiye birincisi, kirazda Türkiye yedincisi ve elmada Türkiye üçüncüsü. Böyle bir ilin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma desteklerinden yararlandırılması bu siyasi iktidarın Niğde'ye bakışının göstergesi. Ayrıca lisanslı depoculuk da Niğde yok. Tarım kenti Niğde'yi ne yazık ki siyasi davranış biçimiyle başka illeri o listeye alıp çünkü 42 ile vereceğim demişti Avrupa desteğini. Niğde onun dışında bırakıldı. Niğde hem markalaşmayı hem turizmde, kültürde, tarımda ve sanayide ayağa kalkmayı hak eden bir il. Bunların bütününü sahiplenmek ve bunlar için de çözümleri yaşama geçirmek için mücadeleye devam ettirdim. Bakınız Niğde 1996'da...
Peki Ömer Fethi Bey, çok özür dilerim. Bir dakika dedim. Siz de Niğde ile ilgili 800 sayfalık bir kitap yazmışsınız. Belli ki saatlerce konuşabilirsiniz ama süremizin de sonuna geldik. Bir 30 saniyede toparlarsanız cümlenizi bitirin.
1996'da Niğde havalanın temeli atıldı. Daha çivi çakılmadı. Havaalanı olsa sanayicinin bölgeye gelip gitmesi, üniversitenin gelişmesi ve bu anlamda Niğde'nin kapasitesini artırması da olasılıklı olur. Onun için Niğde'ye her şeyi hak ediyor. Onların hepsini yapmaya talibiz.
Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Gürer.
Ben
konuğumuz oldunuz.
Ediyorum. Her şey
kıymetli görüşleriniz yok. İçin sağ olunuz, var olunuz.
Çok teşekkürler Sayın Gürer.
İyi günler, sağ olun.
İyi günler.
Radyo Sputnik seçim özel yayınında konuğumuz CHP milletvekili ve 28. dönem CHP Niğde 1. sıra milletvekili adayı Ömer Fethi Gürer oldu. Yeni konuklarımızla sizlerle olmaya ve seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum. Milletvekili adayları, öne çıkan isimler, tartışmalar, vaatler. Elif Suda Gezer ve Fethi Yılmaz soruyor, konuklar Sputnik seçim özel yayınında yanıtlıyor.